Şadi Evren Şeker ve Ebu Bekir Kalkan'la Sosyal Gündem programı başlıyor.
Efendim, Erkam Radyo'da Sosyal Gündem programındasınız. 96.8 Erkam Radyo'da bu haftada Sosyal Gündem programında ben Şadi Evren Şeker ve program arkadaşım Muhammed Murat Tutar'la birlikteyiz. Başlamadan önce selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlayarak başlamak istiyoruz. Selamünaleyküm efendim. Evet, bu haftada yine Sosyal Gündem'de pek çok yenilik oldu. Bu yeniliklerle bu programda da birazcık bahsetmek istiyoruz. Örneğin Ukrayna'da bir devrim oldu, bir değişim oldu. Bunda sosyal medyanın rolü nedir? Ondan bahsetmek istiyoruz. Yine WhatsApp programı, sosyal ağlarda kullanılan bir anında mesajlaşma diye Türkçe çevirebileceğimiz instant messaging programı satıldı. Facebook satın aldı bu programı. Instant messaging programları, yani anında mesajlaşma programları nedir? WhatsApp'ın buradaki rolü nedir? Bundan biraz bahsetmek istiyoruz. Ve gene kendi gündemimizden bahsederek bugünkü programımızın gündemini belirtmiş olayım. Evet, önce isterseniz WhatsApp'la başlayalım. Bir mesajlaşma programı WhatsApp ve 19 milyar dolara satın alındı Facebook tarafından. Nedir WhatsApp, ne işe yarar, kimler kullanır, niçin kullanır, alternatifleri nelerdir sorularıyla başlayalım.
WhatsApp yaklaşık bir 4 yıl önce, 4-5 yıl önce ortaya çıkan bir uygulama. Tabii o yıllarda mobil teknoloji, akıllı telefonla tam olarak yeni ortaya çıkmaya başlamıştı, yaygınlaşmaya başlamıştı. Aslına bakarsanız WhatsApp'tan çok daha kaliteli anında mesajlaşma uygulamaları da mevcut. Fakat hani bu mobil teknolojinin revaçta olduğu bir dönemde WhatsApp'ın ortaya çıkışı onun bir anda popüler olmasını sağladı. Dolayısıyla dünya çapında yaklaşık bir 500 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu da oldukça iyi bir rakam bir uygulama için. Şöyle bir hikayesi var. WhatsApp'ın kurucularından birisi 2009 yılında Facebook'a iş başvurusunda bulunuyor. Fakat Facebook tarafından reddediliyor. Aynı şekilde bunu da Twitter'ında paylaşıyor. Böyle böyle Facebook beni reddetti diye, işte önümüzdeki işlere bakacağız diye bir mesaj yayınlıyor. Yıllar sonrasında da Facebook aynı adamdan WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın almış oluyor.
Evet, yani çıkışına baktığımızda aslında Gen.com tarafından kuruluyor. Ocak 2009'da aslında hikaye şöyle. Ocak 2009'da bir iPhone satın alıyor bu kişi. WhatsApp'ın kurucusu. iPhone'la birlikte gelen Apple Store uygulaması var malum. Bu iPhone uygulamalarının bulunduğu dükkan. Buradan ürün ekleyebiliyorsunuz. Program ekleyebiliyorsunuz kendi telefonunuza. Henüz 7 aylık bir uygulama bu Apple Store. Ve buradaki gelişmeyi fark edip buraya bir uygulama yazma kararı alıyor kendisi. Arkadaşıyla birlikte bu kararı neticesinde, hatta WhatsApp ismi de oradan geliyor. WhatsApp Türkçe'ye çevrildiğinde işte ne var ne yok gibi bir şeye karşılık gelebilir. Bir uygulama yazıyorlar. Uygulamayı yazarken de yazılabilecek en kolay uygulama nedir? Bunu belki bilgisayar eğitimi alan, programcılık eğitimi alan kişiler biliyorlardır. Bir anında mesajlaşma yazılımı. Bunu böyle üniversitedeki artık lisans seviyesindeki öğrencilerin bile yazabileceği bir program olarak ifade edebiliriz. Ve bu programı yazıp koyuyorlar. Zaman içinde tabii gelen rağbetle birlikte de bu program satılıyor. Yüksek miktarlarda satılmaya başlıyor. Şubat 2013 itibariyle 200 milyon aktif kullanıcısı var WhatsApp'ın. Ve yatırımcılardan 1,5 milyar dolarlık yatırım almışlar. Ve işte Şubat 2014'te, yani geçtiğimiz 19'unda, Şubat'ın 19'unda, yani geçtiğimiz hafta oluyor, WhatsApp 19 milyar dolara Facebook'a satılıyor. Aslında bu da günümüzde gelişmekte olan bilginin ne kadar değerli olduğu, bilgiyle üretilen ürünlerin ne kadar değerli olduğu, yani 19 milyar dolara neler yapılmaz?
19 milyar dolara o kadar çok şey yapılıyor ki, yani 500 bin öğrencinin borçları tamamen sıfırlanabiliyor, Türkiye'deki 500 bin öğrencinin. Gayet güzel bir rakam. Evet. 25 ülkenin gayri safi yurt içi hasılası karşılanabiliyor. Amerika'daki evsizlerin tamamına 17'şer tane ev alınabiliyor. Bu şekilde çeşitli şeyler yapılacak bir para.
Evet, yani aslında bu da sosyal ağlarda yapılan yatırımın çılgınlık boyutundaki değerini gösteriyor. Burada sosyal ağlarla ilgili tabii şu kritiği yapmak lazım. Yani son günlerde bu Ukrayna devrimi olsun, daha önce Mısır'da yaşananlar, Türkiye'de bir dönem yaşananlar, Suriye'de, diğer Arap ülkelerinde yaşanan Arap Baharı, bütün bunların arkasında sosyal medyanın gücünü görüyoruz. Her sosyal medya, her devrim, her ortalığın karışmasından sonra da sosyal ağların değeri artıyor. İşte en son bu Arap Baharı'ndan sonra 50 milyar dolar olan Facebook'un değeri 75 milyar dolara çıktı. Bir anda %50 bir artış görüyoruz değerinde. Demek ki bu sosyal olaylarda sosyal ağların değerini arttıran bir yapıya sahip. Fakat sosyal ağları kullanan özgürlük söylemcilerinin iddiasının tam aksine sosyal ağlar çok da özgürlükçü bir ortam değil. Hatta işte sol söylemin getirdiği sınıf ayrımı olmayan demokratik bir ortam olduğu ile ilgili iddia da çok da doğru değil. Görüldüğü üzere bazı sınıflara bazı imtiyazlar sağlayan bir ortam sosyal ağlar. İşte capitalization'ı, yani para sermaye hakimiyetini arttıran bir ortam sosyal ağlar. Görüyorsunuz bir yazılım, işte 5-10 kişilik ekipler milyarlarca dolarlık paralar kazanıyorlar. Ve bakıyorsunuz milyarlarca insanı, milyonlar değil artık milyarlarca insanı etkisi altına alan yazılımlar yazıyorlar. Aslında bu çok da demokratik ve çok da özgürlükçü olmanın yanında, böyle bir iddiayı, böyle bir hayali sunmanın yanında arka planda görüyoruz ki merkezci, bir merkeze yüklenen, paranın bir merkeze aktığı, kontrolün bir merkezden olduğu bir ortama doğru gidiyor. Bununla ilgili çok örnek var. İşte ilk Mısır'daki yapılan olaylarda, bu ihvanın gelmesinden önceki gösterilerde, protestolarda, hükümete karşı yapılan protestolarda, işte "We are all Halit Said" diye bir Twitter hesabı vardı mesela. "Hepimiz Halit Said'iz" diye bir Twitter hesabı vardı. Halit Said kimdir? Bu polis tarafından Mısır'da öldürülen bir genç. Bunu protesto için bir Twitter hesabı açıldı. Facebook hesabı açıldı. Bir bakıyoruz bu hesaplar kapatıldı sonra. İşte içeriği ihlal ettiği, anlaşmayı ihlal ettiği dolayısıyla Facebook ve Twitter tarafından kapatıldı. Demek ki aslında bu demokratik, özgür ortam olarak sunulan şeyin arkasında da ciddi bir kurgu var. Bu kurgu kapsamında da kimin ne söyleyebileceği, ne kadar söyleyebileceği, nerede söyleyebileceği, ne zaman söyleyebileceği gibi şeyler aslında planlanıyor, kontrol ediliyor. İstenildiği zaman bunların önüne geçilebiliyor. Yani son günlerde işte değişik ülkelerde, Türkiye'de buna dahil, sosyal medya ile ilgili bazı yaptırımlar gündeme geldi. Sosyal medyayı nasıl daha güvenli, nasıl kanunlarımıza uygun şekilde kullanabiliriz diye. Çünkü bir anarşik ortama, yani kanunların olmadığı, herkesin istediğini yaptığı bir ortama doğru gidiyordu sosyal medya. Bununla ilgili önlemler alınması gerekiyordu. Fakat görüyoruz ki ülkeler bu önlemleri almadan çok önce bu sosyal medyayı tasarlayan ve bunu bize satan kurumlar tarafından bu önlemler alınmış, bu kontroller yapılıyor ve hepsinin ötesinde tabii topluma dokunmanın dışında, toplumu değiştirme, şekillendirme, fikirlerini yönlendirmenin dışında toplumu izlemek, anlamakla ilgili de oldukça kuvvetli bir silah. Zaten sosyal medyanın çalıştığı ortam internet. İnternetin çıkışına baktığınızda da Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir savaş projesi olarak geliştiriliyor. Savunma Bakanlığı bünyesinde geliştirilen bir proje ve herhangi bir nükleer savaş çıkarsa haberleşmenin devam etmesi için aslında askeri bir proje. Bu internet altyapısının üzerinde çalışan sosyal ağlarda da benzer özellikler görmek çok da şaşırtıcı olmasa gerek. Evet, Ukrayna'daki protestolardan biraz bahsedelim. Ukrayna'da geçen hafta bir devrim yaşandı. Aslında Rusya yanlısı bir hükümet vardı iddiası ve Avrupa Birliği yanlısı bir devrim yapıldı iddiası şu an basında yer alıyor. Bu iş nedir? Aslı bunun iç yüzü nedir? Ve burada sosyal medya ne kadar etkili olmuştur? Sorularıyla başlayalım.
Yani sosyal medyanın etkisi tabii ki yadırganamaz. Diğer Arap Bahar devrimlerinde de olduğu gibi insanlar sosyal medyayla haberleşerek buluşuyorlar. Bir meydanda toplanılacağı zaman veya bir yerde olay olduğu zaman bunu sosyal medyayla paylaşıyorlar. Bunu zaten yakın zamanda kendi ülkemizde de yaşadık, bir ufak benzerini. Gezi olaylarında mesela bir sivil darbe yapılmaya çalışıldığında yine sosyal medya burada aktifti. Twitter'da trendler oluşturmak, işte fotoğrafları paylaşmak. İnsanların toplaştığı mekanda sosyal medya olmasaydı herhalde birçoğu yaşanmazdı. O kadar kolay olmayacaktı.
Evet, aslında sosyal medya burada toplumun harekete geçmesinde ve nasıl hareket edeceğinde belirleyici rol oynuyor. Şayet doğru kullanılırsa doğru yerlere, yanlış kullanılırsa yanlış yerlere toplumu çekmek gibi bir özelliği var. Ve bununla ilgili de ekipler oluşturulmuş durumda, değil mi? Bunlardan haberimiz oluyor. Değişik stüdyolarda görseller çalıştırılıyor. Değişik yazarlar, sosyal medya yazarlığı denilen bir kavram artık gündeme geldi. Sosyal medyada yazılacak, toplumu en çok etkileyecek değişik sosyal medya alanlarına göre değişik özelliklerde yazılar yazarak bunlar topluma enjekte ediliyor. İşte en son Avrupa Birliği'nin de bu denemeleri Ukrayna'da yaptığını görebiliyoruz. Avrupa Birliği yanlısı denemelerinde bu Ukrayna'da olduğunu görüyoruz. Nedir mesela? Euromaidan isminde bir hashtag oluşturulmuş. Euromaidan aslında Maiden'ı Türkçe'ye bakire kız olarak çevirebiliriz. Avrupa kızı, Avrupa'nın genç kızı gibi bir anlamda bir hashtag var. Bu hashtag bir anda açıldığı gün itibariyle 30 bin retweet almış ve son devrim dönemine yaklaşıldığı zaman, işte bu geçen hafta içinde, 730 bin günlük retweet alan, tweet alan bir hashtag. Aslında bu devrimin de bir öncüsü, bayraktarı olan bir hashtag. İnsanlar bunun üzerinden bir ses duyurma, bunu trend topic yapma eğilimindeler. Bu dönüşüm, yani Rusya yanlısı hükümetten Avrupa yanlısı hükümete dönüşüm sırasında Avrupa Birliği hiçbir destek vermedi görünürde. Maddi hiçbir destekte bulunmadı. Bununla ilgili göstericilerin çok fazla talebi vardı. Ama Avrupa Birliği bütün bu talepleri, yani destek verme taleplerini reddetti. Hatta hükümet açıkça söyledi. Dedi ki Avrupa Birliği'ne, şayet bize işte 10 milyar doların üzerinde, 15 milyar önce söylendi. Daha sonra fiyat da değişik spekülasyonlar yapıldı ama 10 milyar dolar bir bütçe ayırırsanız bizim bunu ihtiyacımız var. Biz bu parayla Avrupa Birliği'ne de girebiliriz. Çünkü Avrupa Birliği'ne girdiğimizde yaşayacağımız ekonomik sıkıntılar olacak. Bunun bir yerde telafisi olarak bu parayı istiyoruz dediler. Avrupa Birliği buna da yanaşmadı. Ve Ukrayna aslında Avrupa'nın hemen yanında, Rusya gibi gelişmiş bir ekonomisi gelişmiş bir ülke. Silah gücü, teknolojisi gelişmiş bir ülke. Avrupa Birliği gibi gelişmiş bir ülke. Bunların hemen yanında oldukça da fakir bir ülke aslında. Gayri safi milli hasılası yıllık 7300 dolar ki bu zannediyorum son şeylerden sonra da düşmüştür. Ve bu ülke bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Tabii ülkenin ekonomisinin zayıflığı, sosyal olarak insanların yurt dışına açıklığı, çünkü Ukrayna vatandaşlarının çok rahat dünyada seyahat ettiğini görüyoruz. En azından Rus ülkelerine gitmede bir sıkıntıları yok. Avrupa Birliği'nde gene işçi olarak çalışan çok sayıda Ukraynalı insan var. Bu demografik yapının bir anda nasıl kültürel olarak ve sosyal ağlar üzerinden bir yöne yönlendirildiğini aslında son hafta içinde izledik. Bu ilk değil, sonda olacağını zannetmiyoruz. Yani daha önce de benzer uygulamalar Arap Baharı'nda yaşandı, Suriye'de yaşandı. Gene Uzak Doğu'da şu an benzer uygulamalar var. Daha önce Tayland'da yaşanmıştı. Hatta ordu el koydu yönetime. Zannediyorum önümüzdeki yıllarda da bunları yaşamaya...
Hali hazırda Bosna'da ve Venezuela'da, yanlış hatırlamıyorsam, bu tür olaylar yine yaşanmaya devam ediyormuş.
Evet, Venezuela'da mesela neler oluyor? Onlardan biraz bahsedelim.
Venezuela'da göstericilerin çok ağır şekilde şiddete maruz kaldığı paylaşılıyor. Bunu ben sosyal ağlardan gördüm zaten. Hiçbir haber sitesinde vesaire rastlamadım. Instagram üzerinde veya çeşitli sosyal ağlar üzerinde karşıma çıktı birkaç kere. Hani ülkede nasıl bir durum var tam olarak haberdar değilim. Fakat gördüğüm fotoğraflardan Venezuela'da bunlar yaşanıyor. Dünyaya duyurun, lütfen paylaşın diye insanların paylaştığını gördüm. Bunu da sadece sosyal medyayı kullanarak yapıyorlar. Başka türlü bir imkanları da yok. Orada da çeşitli olaylar devam ediyor. Bosna'da da aynı şekilde. Bosna'dan daha çok haberimiz var.
Evet, Bosna'da neler oluyor? O konuda da biraz bilgi verelim.
Bosna'da %50 işsizlik vardı son dönemde. %50 işsizliğin olması da insanların artık çileden çıkmasına sebep oldu. Yeter artık dedirtti. Bir de oradaki yönetim şekli çok farklı olduğu için bir türlü anlaşma sağlanamıyor hükümette. Birinin dediğini öbür taraf kabul etmiyor. Yani Bosna tarafının dediğini Hırvatlar reddediyor veya Sırplar bir şey söyleyince Bosnalılar kabul etmiyor. Dolayısıyla ortaya bir kanun veya bir şey konulamıyor devlet tarafından. Bu da halkın kızmasına sebep oldu. Artık yeter demesine sebep oldu. Sokak olayları başladı Bosna'da da. Fakat Bosna halkı bunu istemiyor. Çünkü ne kadar çok olay yaşanırsa o kadar ülkeye daha fazla zarar geliyor. Hayırlısıyla inşallah bir çözüm bulunur diyelim oraya da.
Evet, inşallah. Sonuçta Avrupa'da Müslüman ülkelerden bir tanesi Bosna Hersek. Her ne kadar değişik sıkıntılar içinde olsa da oranın da demografik yapısı çok değişik etkiler altında. Mesela şu an ben bu konu oraya gelince hemen açtım. Social Bakers'tan mesela bugün itibariyle şu an en hızlı yükselen web sitesi Bosna Hersek'te El Cezire Balkan kanalı. El Cezire Balkan isimli bir kanal var. Şu an liste başı gözüküyor. En hızlı yükselen Bosna Hersek'teki en hızlı yükselen kanal olarak geçiyor. Yani her yerde bilgi her yere ulaşabiliyor. İşte El Cezire bakıyorsunuz Katar'dan yayın yapan bir yayın kanalı. Bir anda Bosna Hersek'in en önemli izlenen programı haline günlük olarak gelebiliyor. Evet, sosyal ağlar önemini giderek arttırıyor hayatımızda. Evet, instant messaging ile ilgili konumuz yarım kaldı. Biraz oradan sosyal ağlara atladık. Biraz instant messaging kavramını da anlatalım. Nedir bunlar? Alternatifleri nelerdir? İnsanlar neler yapıyor? Sosyal ağları haberleşmeyi nasıl etkiliyor? Onlardan biraz bahsedelim istiyoruz. Aslında alternatifi çok olan bir yazılım. Aslında her sosyal ağda da yapılan bir uygulama anında haberleşme. Şu an Facebook'tan zaten haberleşebiliyorsunuz. Yazdığınız mesaj anında karşınızdaki tarafa gidebiliyor. Hangouts var. Google Talk'un yine kullandığı, Google'ın kullandığı Hangouts var. Yahoo Messenger var. Değişik mesajlaşma programları. MSN zaten bunun için kuruldu. Çok daha önceden yaşı biraz ileri olanlar belki hatırlarlar. ICQ isimli bir yazılım vardı. Bu da instant messaging için kurulmuştu. Bütün bu yazılımların amacı aslında bir mesaj yazıldığında bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan yazdığınız mesajın diğer muhatabına anında ulaşması. Oldukça basit olan bir yazılım nasıl oluyor da bu kadar yayılıyor, değer kazanıyor? Onunla ilgili biraz bahsetmek lazım belki. Aslında her yazılımın arkasında yeni bir fikir var. Yani Facebook'un arkasında nasıl yeni bir fikir varsa WhatsApp'ın veya ICQ'nun veya MSN'in çıktıkları an itibariyle arkalarında yeni fikir vardı. MSN'in en büyük avantajı arkasında Microsoft'un desteği olması ve bu yazılımı kendi işletim sistemleriyle birlikte ücretsiz olarak herkese göndermesiydi. Böyle yayıldı. ICQ zaten ilk çıkan uygulamaydı. O zamana kadar böyle bir uygulama yoktu, bilinmiyordu. En hızlı yayılan uygulama oldu. Facebook kendi sosyal ağ haber akışının içine bu mesajlaşmayı koyduğu için böyle bir avantaj elde etti. Ve son olarak WhatsApp. WhatsApp'ın da avantajı iPhone'lar üzerinde, Apple Store üzerinde bu işi ilk yapan uygulama olmasıydı. Yani aslında bir fikri, yeni bir fikri ortaya atabilmek ve bu fikrin arkasında durarak ilk olmak oldukça önemli. Bunun ne kadar değerli olduğunu son satın almalar gösteriyor. Son aylarda ciddi satın almalar yaşanıyor sosyal ağlar ve dijital platformlarda. Bu fikirlerin ne kadar önemli ve değerli olduğunu ve bunları hayata geçirmenin de ne kadar aslında kolay olduğunu görüyoruz. Bizi dinleyen dinleyicilerimizden de bu konuda fikri olan, niyeti olan kişiler varsa onlara da seve seve yardımcı olmaya çalışırız. Efendim, programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Ben Şadi Evren Şeker ve program ortağım Muhammed Murat Tutar'la birlikte ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde birazcık geçen hafta, hatta bugün sıcağı sıcağına değil mi? Konuşmaları çıkan, internette çok ciddi yankı bulan bu dinleme ses kayıtları ile ilgili konuşmak istiyoruz. Akşam itibariyle Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la yapmış olduğu ses kayıtları gündeme düştü. Hemen öncesinde ikindi saatleriydi galiba, 7000 kişinin telefonunun dinlendiği haberi ortaya çıktı. Aslında haberlerin üst üste gelmesi manidar ve daha öncesinde de çok sayıda tape, ses kaydı internet üzerinde dolaşıyor. Biraz bunlar nedir, ahlaki midir veya amacı nedir, bundan bahsetmek lazım. Sosyal ağların bu kadar kontrolsüz olması, üzerinde herhangi bir yaptırım ve yasanın bulunmaması, gerçi hükümet bu konuda çalışıyor ama henüz oturmamış durumda. Bu kadar kontrolsüz olması insanların da iftira ve yalan haberi kolayca yaymasına sebep oluyor. Bu tapeler yayınlanıyor. Bir defa bu tapelerin veya ses kayıtlarının ne kadar doğru olduğu ile ilgili hiçbir delil yok. Tamamen uydurma, İşte ses taklitçileri var, ses aktörleri var değil mi? Sesi taklit ederek bunları yapıyor olabilir. Veya ses mühendisleri var. Bunlar laboratuvarlarda değişik zamanlarda kaydedilmiş seslerin montajı olabilir. Bir şeyler yapılıyor, üretiliyor ve bunlar insanlara servis ediliyor. Bir gündem oluşturma, insanların görüşünü, fikrini, algısını yönlendirme yönünde bazı şeyler yapıldığı kesin. Bunlar öyle midir, değil midir? Bunu zaman gösterecek. Şu an için çok erken konuşmak için. Ne kadar doğrudur? Onunla ilgili biraz biz de sosyal gündemde düşen haberlerden paylaşacağız birazdan. Ama öncelikle bu işin etik olmadığından bahsetmek bizim herhalde sorumluluğumuz. Zaten her şey kayıt altında. Zaten malum kayıt meleklerimiz var. Sürekli bizimleler ve sürekli kaydediyorlar. Zaten bir Müslümanın, bir müminin bunu düşünerek sürekli hareket etmesi lazım. Bu bilinçli olması lazım. Ve tabii son günlerde oldukça fazla dile getirilen bu casusluk, tecessüs etmek, bir Müslümanın, bir kardeşinizin hayatını izlemek, dinlemek, buradan kendinize bir çıkar çıkarmak ne kadar doğrudur tartışmaları zaten gidiyor. Evet efendim, son çıkan haberden başlayarak geriye doğru şöyle. Öncelikle Başbakan'ın ses kaydı ne kadar doğrudur? Bu konuda bizimle paylaşacağınız galiba sosyal gündemden, sosyal ağlardan bilgiler var. Buyurun efendim.
Şimdi pazartesi sabah 7000 kişinin dinlendiği haberleri gündeme çıktıktan sonra, gündeme sarstıktan sonrasında hemen akşama doğru da karşı bir atak geldi diye düşünebiliriz. Yani ses kayıtlarına da baktığımız zaman çok bir boğukluk var. Yani net bir şey yok. Daha önce yayınladıkları ama içerisinden bir şey çıkmayan teyplerde, kayıtlarda sesler gayet netti. Ama bu sefer çok boğuk bir ses var. Bu da kayıtların gerçek olmadığını, montaj olduğunu gösteriyor. Hatta Gezi olaylarının en büyük destekçilerinden olan bir Twitter hesabı vardı. Yaklaşık 500 bin takipçisi olan. O hesaptan dün akşam bir tweet atıldı, pazartesi akşamı. Ve ses kayıtlarının ses analisti bir kişiyle beraber incelendiğini, kayıtların gerçek değil montaj olduğunu ifade etti. Yani tamamen hükümet karşıtı paylaşımlar yapmış bir hesaptan böyle bir tweet de görmek şaşırtıcı oldu. Yine Aydınlık gazetesinden de birisi, bir Mehmet Faraç ismindeki, AK Parti'nin karşıtlığının hak olduğunu fakat kirli propagandanın haram olduğunu söyledi. 7000 kişiyle ilgili skandalın patladığı gün internete yüklenmesi kuşkulu. Böyle bir konuşma olsaydı çoktan patlardı ifadesini kullanmış. İnsanlar sosyal medyada birçok etiket oluşturdular o akşam. Yani başbakan hakkında çok ahlaksızca sözler, işte direkt, yani belli bir ekip var. Bunların isimlerini de paylaşabiliriz ya da gizli tutabiliriz. Bunlar resmen operasyon ekibi. Birçoğu da bildiğimiz gazeteciler, yani Taraf gazetesinde yazanlar, Today zamanında yazanlar. Ve bir şey ortaya koyduktan sonra anında saldırmaya başlıyorlar. Anında bir operasyona girişiyorlar. Bu da hani kör birisinin ipiyle kuyuya inmeye benziyor bence, bu kişilere inanıp da söz söylemek. Çünkü bugün gördüğümüz şeyler, nasıl ki dün gördüklerimiz gerçek çıkmadı, belli bir yanlışa düştüysek bugün de gördüklerimiz yine yanlış olabilir. Olaya böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Sosyal medyada çok şey söyleniyor. Bazıları mesela, Merve Şebnem Gezi olaylarında çok güzel yazılar kaleme alan birisiydi. Ses kayıtlarında başbakan hem 7/24 dinlendiğini oğluna söylüyor hem de bir sürü şey söylüyor.
Evet, bir çelişki var değil mi? Dinlendiğini söyleyen insan bunları söyler mi?
Yani çok saçma. Eğer ben dinlendiğimi biliyorsam konuşmam. Böyle bir çelişki var. Bunun dışında saatler uyuşmuyor. Başbakan o gün Konya'da. Konya'da konuşmalar yaparken çok yoğun bir gündemi var. Başbakanlığın arşivinde isteyenler bakabilirler o günkü tarihe. Sabahtan akşama kadar bir sürü program var, açılışlar var. Zaten Şebi Arızgün'ü. Ses kayıtlarında Ankara yazıyor ama başbakan Konya'da. Böyle de bir çelişki var. Ses boğuk. Bir kişinin sesi dijital ortamda kalınlaştırılarak bu şekilde değiştirilebiliyor. Çok mümkün yani. Ayrıca şu da var yani. İnsanlar sinemaya gidiyorlar veya bir film izliyoruz, dizi izliyoruz. İşte savaşlar, bıçak, kan, bir sürü şey yaşanıyor ama hiçbiri gerçek değil. Yani hiç kimse ölmüyor orada.
Evet, bir kurgu veya kapsamında yapılan, stüdyolarda hazırlanan şeyler. Evet. Zaten bizim için esas olan şu olmalı. Bir defa haberin kaynağı kimdir? Buna ne kadar itibar edeceğiz? Orası çok önemli. Bu haberde mesela ses kaydı ile ilgili, başbakanla ilgili ses kaydında bir haber kaynağı yok ortada. Şimdi mesela aynı gün yaşanan bu 7000 kişilik dinleme operasyonu ile ilgili en azından muhatap kabul edeceğiniz bir haber kaynağı var. Yeni Şafak gazetesi ve Star gazetesi bu konuda bir haber yaptılar. Ve bu gazeteler sonuçta kanunen bazı kurallar altında olan, yaptırımları olan, işte yalan haber yaptıklarında tekzip edilmesi gereken, tekzip etmiyorlarsa bununla ilgili yaptırımları olan kanunen bağlı kişiler. Şimdi ses kaydını kim yayıyor ortaya? Herhangi bir muhatap yok. Birileri YouTube'a böyle bir şey yüklüyor. Sonra bunun linkini sağa sola paylaşıyorlar. Sonra insanlar da alıp bununla ilgili haberler yapıyor. Hatta işte parti liderleri açıklama yapıyor. Hatta başbakanlık da bununla ilgili yalanlama yapmak ihtiyacı hissediyor. Bir defa sosyal ağın veya internetin ne kadar yanlış, ne kadar hatalı, ne kadar sakat kurgulandığının ve kullanıldığının bir örneği. Yani ben de aslında bu yazılımlar, bilmiyorum, paylaşmakta sakınca yok. Yani internette de bulunabiliyor. Sizin ses kaydınızı yüklüyorsunuz. Sizin gibi konuşan, benzer konuşan metni yazıyorsunuz bilgisayarınızdan. Konuşan sesler üretilebiliyor. Ne kadar başarılıdır bilmiyorum. Tabii internetten eriştiğiniz şeyler ücretsiz olduğu için gene bir başarısızlık oranı var. Daha başarılılarının da yapıldığına ben inanıyorum. Şimdi bu yazılımlarla üretilmiş bir yazı olabilir veya herhangi benzeyen birisinin konuşması olabilir. Bununla ilgili taklit konuşmalar da internette var. Bu konuşma bir işgüzar tarafından yüklense şu an mesela YouTube'a, bu herhangi bir kişi için de olabilir yani. Bunun bir anda kıvılcım şeklinde bir sürü insanı tetikleyip, bir sürü insanı, ki bunu Gezi olaylarında yaşadık, sahte bir sürü, yalan bir sürü haber yapılıp bunların ne kadar hızlı yayıldığı ve bunların ne kadar fazla yanlış sonuçlar doğurduğunu gördük. Benzerinin bugün yapılmadığı ile ilgili hiçbir gerekçemiz, hiçbir dayanağımız yok ki başbakanlık da bunu yalanlıyor. Yani mesela bu dinlemelerle ilgili, 7000 kişinin dinlenmesiyle ilgili bir olay yaşandıktan sonra Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak bir açıklama yapmıştı. Hemen aynı gün yaşanan şeyler bunlar. Oradaki açıklamasında Joseph Goebbels'tan bir alıntı yapıyor ve o alıntı şöyle: propagandası yapılan şeyin gerçek ya da yalan olduğu önemli değildir. Önemli olan ne kadar çok kişiye ulaştığı ve ne kadar çok kişiyi inandırabildiğidir. İlkesi şu an sosyal medyanın aslında kötü niyetle kullanan kişilerinin bir sloganı, bir mottosu. Yani doğru veya yanlış önemli değil. Önemli olan kaç kişiye ulaştığımızdır. İnsanları siz yanlış bilgiyle bombardıman ederseniz, sürekli yanlış bilgiyi insanların beynine bombalarsanız bir müddet sonra o yanlış bilgiye inanmaya başlıyorlar. Bunlar yapılmış çalışmalar ve bunu da bugün kötü niyetli insanların kullandığını görüyoruz üzücü bir şekilde.
Maalesef sosyal medyanın bu yönü çok hızlı ve çok etkili bir yön ama çok kötü bir yön. Buna bir farklı bir örnek vermek istiyorum şu anda. Bir mağaza hakkında, ticaret mağazası hakkında elektrik faturasının fotoğrafını bulmuş birisi. Çekmiş ve sosyal medyada paylaşmış. İşte devlet buradan para almıyor. 0 TL yazıyor çünkü faturada. İşte böyle şey mi olur? İşte o kadar elektrik harcıyorlar, para vermiyorlar. Bunlar şöyle böyle diye bir sürü kişi yorumlar yapmış. Faturayı incelediğimde şunu gördüm. Anlaşması var mağazanın. Yıllık belli bir tüketimin üzerindeki mağazalar kendi enerji şirketiyle anlaşıp kendisi oraya da oradan para veriyorlar. Araya devletin kurumları, devletin anlaştığı kurumlar girmiyor. Bu mağazada öyle bir mağaza olmasına rağmen sosyal medyada o kadar paylaşılmış, o kadar çok kişi bundan etkilenmiş ki sanırsınız hakikaten öyle bir şey var. Hiç ödemiyorlar elektriği, bedava kullanıyorlar, devlet de bir şey demiyor. Böyle bir durum var. Aynı şeyler yaşadığımız olaylarla da doğrudan bağlantılı. Gezi olaylarında ve sonrasında Türkiye'nin yaşadığı birçok olumsuz durumda hep sosyal medyadaki yalan haberler etkili oldu. Bazen komik şeyler olabiliyor, yalan ortaya atılıyor ve insanlar buna inanıyorlar. Üzerine yorumlar yapıyorlar, haber sitelerine çıkabiliyor, sonra haber tekrardan kaldırılıyor mesela. Bu çok acı verici bir şey.
Evet, üzücü olan bu. Yani sosyal medyada insanlar yönlendiriliyorlar ve bir şekilde yanlış haberler ne yazık ki gündemi meşgul ediyor insanların. Yani bu yanlış haberler o kadar çok yayılıyor ki insanlar da cevap verme ihtiyacı hissediyor. Bu da o işe sanki bir ciddiyet yüklüyor. Ne yazık ki sosyal medya hakkında yeterli kanuni düzenleme, hukuki düzenleme yapılana kadar bu devam edecek gibi görülüyor. Ümidimiz, beklentimiz bunun hızlı bir şekilde çıkması. Peki efendim, birazcık kendi gündemimize dönelim. Hocamızın, Osman Nuri Topbaş hocamızın tweetlerinden okuyalım. Geçen hafta içinde atılan tweetlerinden: Mevlana Hazretleri buyurur, aklım kalbime iman nedir diye sordu. Kalbim ise aklımın kulağını eğilerek iman edepten ibarettir dedi. Yine farklı bir tweet: İnsanı insan yapan onu asli cevheriyle tanıştıran ve varoluş gayesine ulaştıran sır, iman zemininde neşu nema bulan güzel ahlaktır. Yani aslında iki tweette de aynı vurgu var. İlk tweette edep, ikinci tweette ise güzel ahlak. Aslında şu an bu son programımızda da bahsettiğimiz konuların çoğunun özünde, kökünde bu güzel ahlak ve edepten yoksun davranışları görüyoruz ne yazık ki. Ümidimiz odur ki inşallah günümüzde de edep ve güzel ahlak önemini tekrar yavaş yavaş kaybetmeye başladı, önemini tekrar kazanır. Toplumumuza hakim olur. Evet, buyurun.
Mehmet Lütfü Arslan abiden de iki tane tweet okuyalım. Şöyle demiş: konuşursun işitmez, işitse anlamaz, anlatırsın idrak etmez, izah edersin ikna almaz, ikna edersin yapmaz. İşte bunlar hep kader sırrı. Bakarsın göstermez, görürsün harekete geçirmez, harekete geçersin müsaade etmez, yaparsın bereket vermez. İşte bunlar hep kader sırrı.
Evet, açıklanamayan bir kader var değil mi? Ne kadar bilimsel yaklaşırsa yaklaşsın insanlar, neticede kaderin de bir cilvesi oluyor. Bu da Lütfü abimizin altını çizdiği şeylerden birisi. Dediği, nereye kadar
dediği gidersiniz? Şeyler Lütfü abinin aynen sosyal medyada geçerli. Bir insan bir şeye inanmışsa, ona ne kadar delil de sunsak, bak kardeşim bu böyle değil aslında böyle falan filan da desek, ya kendi inandığı gibi gitmeye devam ediyor.
Evet,
maalesef.
Yani o inançları da etkileyen, oluşturan bir altyapı da var tabii. Onu da göz ardı etmemek lazım. İnsanlar bir şeylere inanırken, severken acaba niye seviyorlar, niye inanıyorlar?
Bir de ikna olmamasının sebeplerinden biri de herhalde sosyal medyadan cevap verebilme imkanımızın olması. Hani yüz yüze konuşsak bir şekilde, gerçek ortamda etkileşim olsa yine ikna etmemiz yükselebilir bazı şeyleri, bazı insanları, ama sosyal medya olunca bambaşka oluyor. Seni umursamayabiliyor, geçip gidebiliyor.
Evet, yani aslında şu da bir hakikat, son dönemlerde insanların fikirleri oluşmaya başlıyor. Bu fikirleri sorguladığınız zaman, yani tamam herkes düşüncesinde özgürdür. Böyle bir düşüncem var. Düşünce her ne olursa olsun, insanlara sorun, niye böyle düşünüyorsun? Özellikle sosyal medyayı aktif olarak kullanan insanlar için bunu söylüyorum. Düşüncelerini oluşturan fikirlerin yarısının bakıyorsunuz bir dayanağı yok. Yani şöyle bir olay yaşandı, böyle bir olay yaşandı, şu yaşandı, arka arkaya bunları sıralıyorlar, bakıyorsunuz ne kadar doğru bunlar. Sorguladığınız zaman ya yalanlanmış haber, ya yanlış çıkmış haber, ya dayanağı bulunmayan birisinin fikri, görüşü, yorumu, bunların üzerine insanlar görüş bina ediyorlar. Bu da tehlikeli. Yani altında sağlam bir yapısı olmayan görüş tehlikeli. Aslında işin kaynağına inmek lazım. İşin kaynağında insanın kendi düşüncelerini, fikirlerini belli bir sistematiğe oturtması lazım. Bu hem bilimsel anlamda, yani evet ben işte bir şeyler düşünüyorum ama benim düşüncemin altında yatan kaynak budur, şu tip bilgiyi kabul ederim, bu tip bilgiyi kabul etmem şeklinde bir prensibi olması lazım insanın. Hem de insani anlamda, beşeri anlamda bir ahlak yapısının, bir edep yapısının, bir güzel huyun oluşması gerekiyor insanda. İnsanların aslında şunu da sorgulaması lazım. Yani benim ahlakımın kaynağı nedir? Bir insan, hani günümüzde değişik şeyler sorgulanıyor, kariyer planı yapıyor mesela üniversitedeki gençler. İşte ne olmak istiyorsun? Senin kariyer planının altındaki istek nedir? Seni cezbeden şey nedir? İnsanlar bunları sorguluyorlar. Kendi hayatını sorguluyor. Bir de insanlar oturup şunu düşünseler hiç de fena olmaz. Benim ahlakımı oluşturan şey nedir? Ben ahlakımı neyin üstüne inşa ediyorum? Bu soruda aslında unutulan ama günümüz çağında da oldukça önemli hale gelen sorulardan birisi.
Hani ev ahlakımız vardır, iş ahlakı, ticaret, işte dış dünyadaki sokak, okul ahlakımız vardır. Belki de bir sosyal medya ahlakımız da olması lazım. Bu konuda da kendimize çekidüzen vermek gerekiyor.
Evet, gelişmeler bunun önemini daha da arttırdı. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Programımızı burada sonlandırıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kapatırken programımızı her zaman söylediğimiz üzere sosyal ağlarda da salihlerle birlikte olunuz.
Erkam Radyo'da Şadi Evren Şeker ve Ebu Bekir Kalkan'la Sosyal Gündem programını dinlediniz.